Ayrım 38, sayfa 506. Habeşistan bölgesine yapılan keşif seferinin asıl amacı, Gondar'ı kurtarmak için dağlardan gelecek orduların yaylalardan inerken kullanacağı dağ geçitlerini keşfetmekti. Dağ silsilesinde en önemli geçit Atbara Nehri Boğazı'ydı. Bu nehrin kuzey kıyıları dik ve sarptı. Sivri kayalar geçit vermiyordu ama güney kıyısındaki eğim daha yumuşaktı. Eski ticaret yolu da nehrin bu tarafından geçiyordu zaten. Geçidin çıkağına ulaşmak Penrod'la grubunun neredeyse 3 haftasını almıştı. Hemen hemen her gece yoğun olarak yağmur yağıyor ve gündüzleri nehirler, çaylar kabarıyor, toprak ıslak ve çamurlu bir hale geliyordu. İlerlemek o kadar zordu ki günde 15 kilometreyi zor yapıyorlardı. Alışık olmadıkları soğuk ve nem savaşçıları perişan ediyordu. Atbara boğazına gelince yumuşak eğimli güney kıyısından tırmandılar ve yaklaşık 90 metre yukarıda aşağıdan geçen yolcuların ya da kervanların göremeyeceği gizli bir girinti keşfettiler. Ortasından ince bir su akıyordu. Suyun her iki yanında yeşil otlar büyümüştü. Atları ve katırları epeyce zorlamış oldukları için Penrod birkaç gün orada dinlenmeye ve geçitten akan trafiği gözlemlemeye karar verdi. Her sabah Penrod ile Alnor düzlüğün kenarına tırmanıp yoğun çalıların ardına gizleniyorlardı. İlk iki gün insan namına bir şey görmediler. Sadece kuzey kıyısındaki kayalıklara yuva yapmış bir çift kartal vardı. Onlar da bu iki adamı merak ediyor, ikide bir kanatlarını başlarına değdirecek kadar alçalıp bakıyorlardı. Günün geri kalanında da yuvadaki yavrulara pençeleriyle yabani tavşan ve küçük antiloplar taşıyorlardı. O kuşlar dışında dağlar çıplak ve ıssız görünüyordu. Ortalık o kadar sessizdi ki kartalların acıklı feryatları çok yükseklerde uçtukları zaman bile net bir şekilde duyulabiliyordu. Üçüncü günün akşamına doğru Penrod uykulu uykulu hayal kurarken başka bir yabancı ses duydu. Önce tepeden yuvarlanan kayalardan geldiğini sandı. Sonra belli belirsiz insan sesleri de duyarak irkildi. Teleskopunu aldı ve geçitin ilk kıvrımından itibaren kervan yolunu taramaya başladı. Hiçbir şey göremedi ama yarım saat sonra sesler çoğaldı ve büyük bir kervanın geçitten geçmekte olduğuna hiç şüphe kalmadı. Karın üstü yatarak teleskopunu boğazın başına odakladı. Birden görüş alanına bir çift katır girmişti. Oldukça yüklü olan katırların ardından ikinci çifti, sonra da üçüncüsünü gördü. Sonunda Gondar Vadisi'ne inmekte olan 120 yük hayvanı ve sürücü saymıştı. Büyük ikramiye. Manzara Alnor'un haydutluk damarını kabartmıştı. Kervana aç gözlerle bakıyordu. O çuvallarda neler vardır kim bilir? Gümüş Maria Terezalar mı, altın takılar mı? Her birimizin en az 100'er deve ve bir düzine güzel köle almasına yeter. Cennete gitmek gibi. Gerçekten öyle. Daha fazlasını kim ister ki, dedi Penrod da sert bir ifadeyle. Eğer bu iyi tacirlere parmağımızın ucunu sürersek bütün Habeşistan üstümüze yürür. Yüce Halef Atalan'ın planları suya düşer ve senle ben de testislerimiz olmadan cenneti boylarız. Her şeyi zamanında yapmak lazım Alnor. Konvoyun başındaki katırlar ağır ağır tam Penrod'un göz hizasına gelmişti. Üç adam geri kalanları getiriyordu. Penrod onları inceledi. Biri genç bir delikanlıydı. İkinci kısa boylu ve tıknaz, üçüncü ise güçlü bir yapıya sahip bir serseriye benziyordu. Yaklaşıp da daha iyi seçilecek hale geldiklerinde Penrod neredeyse hayretle bağıracaktı. Kendini zorlukla tutabilmişti. Daha dikkatle baktı ve bu kez iyice emin oldu. Ryder Courtney! Gözlerine inanmakta güçlük çekiyordu. Teleskobu yanında giden adama kaydırdı. Tabii ki o şişman da Batchit idi. Sonra üçüncü kişiye baktı. Bol kırmızı şalvar, uzun kollu parlak yeşil bir ceket ve sanki bir öfke ya da çılgınlık anında tasarlanmış gibi görünen garip bir sarı şapka giymişti. Delikanlı Courtney'in söylediği bir şeye gülüyordu. Ama kahkahasında kadınsı bir şeyler vardı ve Penrod irkildi ama yine kendini tuttu. Safran! Safran Benbrook! İmkansız gibi görünüyordu. Onun babasıyla birlikte Hartum'da ölmüş olduğunu sanıyordu Penrod. Bu düşünce ona çok acı geldiği için kızı aklından çıkarmayı tercih etmişti. Ama şimdi bir çekirge kadar canlı ve acayip kılığına rağmen bir kelebek kadar güzel bir biçimde karşısındaydı. ya Aksum'dan ya da Addis Ababa'dan Gondor'a gidiyorlar. Alnor develere ve değerli yüklerine saldıramadığı için surat asarak söylemişti bunu. Uzun konvoyun başı yoldan sapıp Atbara kıyısından yukarıda kalan bir düzlüğe doğru dönünce kamp kuracaklar dedi Penrod. Güneşin yüksekliğine baktı. Seyahat edilebilecek en az 2 saat daha vardı önlerinde ama Ryder kampını kuruyordu. Çobanlar nehir kıyısından ot toplayıp deste deste katırlara getirirken hizmetkarlar da büyük bir yemek ve oturma çadırı ile daha küçük 2 uyku çadırı kuruyorlardı. Ateşin önüne katlanır iskemleler koymuşlardı. Ryder konforlu ve şık bir şekilde yolculuk yapıyordu. Tam güneş batıp ortalık kararmaya başladığında Penrod Ryder'ın yanında şapkasını çıkarmış, Safran ile birlikte kampın etrafını turladığını ve nöbetçileri denetlediğini gördü. Penrod her nöbetçinin yerini dikkatle hafızasına kaydetmişti. Hepsinde dolma tüfekler vardı ve bunların paslı çivi ve küçük misketlerle doldurulduğundan emindi. Yakın mesafeden insanın karnına dolması hiç hoş olmazdı bunların. Penrod ve Alnor karanlık basana kadar kampı izlemeye devam ettiler. Sadece ana çadırın önünde yağ kadili yanan yerde hafif bir ışık kalmıştı. Penrod Safran'ın erkenden küçük çadırına çekildiğini gördü. Ryder ise Penrod'u kıskandıracak şekilde ateşin başında prosunu içmekteydi. Sonunda o da izmariti közlerin arasına attı ve kendi yatağına gitti. Penrod 2 çadır arasındaki kandilin de sönmesini bekledi ve Alnor'la derenin yanındaki kendi kamplarına döndüler. Ateş yakmayıp soğuk aside ve koyun budu yediler. Alevler ve duman dost olmayan yabancılara varlıklarını belli edebilirdi. Alnor güneş battığından beri sessizdi ama şimdi bir yandan soğuk yemekleri atıştırırken bir yandan konuşuyordu. ''Bir plan yaptım.'' dedi. ''Hepimizi zengin edecek bir plan.'' ''Bilgeliğini çölün serin bir yağmuru içişi gibi kabullenmeye hazırım. Huşu içinde bekliyorum planını açıklamanı.'' diye cevap verdi Penrod aşırı bir nezaketle. ''Kervanla birlikte 22 Habeşi var. Onları saydım ama bunların hepsi şişko tüccarlar. Biz 6 kişiyiz fakat Sudan'ın en güçlü savaşçılarıyız. Gece aşağı inip hepsini öldüreceğiz. Hiçbiri kaçamayacak. Sonra cesetleri gömüp katırlarla birlikte Gallabat'a gideceğiz ve Habeşler hepsinin dağ cinleri tarafından yutulduğuna inanacak. Tüm hazineyi Yüce Efendimiz Atalan'a vereceğiz. O da bize teşekkür edecek ve hepimizi zengin yapacak.'' Alnor ısrar edene kadar Penrod sessiz kaldı. ''Ne düşünüyorsun planım hakkında?'' ''Kötü bir tarafını göremiyorum. Bence sen büyük ve soylu bir şuftasın.'' dedi Penrod. Alnor bir haydut olarak anılmasına hem şaşırmış hem de memnun olmuştu. Bir Beja savaşçısı için bu söz iltifat sayılırdı. ''O zaman gece ilerleyip hepsi uykuya dalınca kampa gidelim ve işlerini bitirelim. Anlaştık mı Abadan Riji?'' ''Allah sonsuza kadar sevsin. Eğer Emir Osman Atalan'ın iznini alırsak bu şişko tüccarları öldürür mallarını da çalarız.'' Penrod başını salladı ve yeniden uzun bir sessizlik oldu. Sonra Alnor yeniden konuştu. ''Yüce Emir Atalan Allah başımızdan eksik etmesin, 200 fersah kuzeyde. Ondan nasıl izin isteyeceğiz?'' ''Bu bir güçlük sahiden.'' diye hak verdi Penrod. ''Bu soruya bir yanıt bulduğum zaman planını tekrar konuşuruz. Bu arada Muman Digne ilk nöbede alacak. Ben de gece yarısı nöbetini tutacağım. Sen de şafak nöbetini alacaksın Alnor. Belki o sırada ikilemimizi çözmenin de bir yolunu bulursun.'' Alnor ağırbaşlı bir sessizlik içinde koyun postunu serip yattı ve kısa süre sonra ilk horultusu duyuldu. Penrod ise Muman Digna'nın ilk dokunuşu ve nöbet zamanı diye fısıldamasıyla yerinden fırlayacak şekilde tilki uykusuna yatmıştı. Savaşçıların iyice uykuya dalmaları için 1 saat kadar bekledi. Koyun postlarına sarınıp yattıktan sonra ayazda kolay kolay kalkamadıklarını deneyimlerinden biliyordu. Yavaşça yerinden kalktı ve çıplak ayakla sessizce kenara yürüdü. Ryder'ın kampına büyük bir dikkatle yaklaştı. Gökteki ay ve yıldızlar sayesinde nöbetçileri seçebiliyordu. Bir zorlukla karşılaşmadan onlardan sakınabilmişti. Alnor'un da belirttiği gibi bu insanlar savaşçı değildi. Ryder'ın çadırının arkasına süzüldü ve yere çömeldi. Kumaşın ötesinde kulağından birkaç santim uzakta Ryder'ın nefes alıp verişini duyabiliyordu. Parmaklarıyla çadırı dürttü ve nefes sesi anında kesildi. ''Ryder!'' diye fısıldadı Penrod. ''Ryder Courtney!'' Onun kımıldadığını duydu ve uykulu bir ses ''Kim var orada?'' diye sordu. ''Ballantyne, Penrod Ballantyne.'' Hey tanrım, ne işin var burada? Bir kibrit parladı ve sonra kandil yandı. İçeri gir dedi Ryder telaşla. Penrod kapıda belirince şaşkınlıkla, bu gerçekten sen misin Ballantyne dedi. Vahşi bir kabile adamına benziyorsun. Nasıl geldin buralara? Uzun süre konuşacak vaktim yok. Dervişlere esir düştüm. Budalaca sorularla vakit harcamazsan sevinirim. Pekala, Ryder'ın dostça tebessümü silinmişti. Ne söylemek zorundaysan anlat, dinliyorum. Hartum'un düşüşünden sonra yakalandım. Oraya kaçma şansı olmayanları, özellikle de David Benbrook ve ailesini düşünerek dönmüştüm. Safranın benim de olduğuna seni temin ederim. Son dakikada İstinbot'umla Hartum'dan kaçmayı başardık. Onu geri göndermek için İngiltere'deki ailesiyle temas kurmaya çalışıyorum. Ama bu tür işler zaman alıyor. Seninle olduğunu biliyorum. Kampınızı izliyordum. Bu akşam gördüm onu. Senden bir mesaj bekliyordum dedi Ryder. Batchit Omdurman'da adamın Yakup'la karşılaşmış. Yakup'a Ras Hailo'nun aramızda mesaj getirip götürebileceğini söylemiş. Omdurman'da yakalandığım günden beri Yakup'u görmedim. Bana ne Batchit'i gördüğünden ne de Ras Hailo diye birinden söz etti dedi Penrod öfkeyle. Yakup ortadan kayboldu. Sanırım o ve amcası Wat Hakma denen haydut beni dervişlere ihbar ettiler. Amcasıyla hesaplaşma fırsatım oldu ve Yakup da halledilecekler listemin başında yer alıyor. Bu insanlardan hiçbirine güvenilmiyor dedi Ryder da. Onları ne kadar uzun zamandır tanırsan tanı, ne kadar iyi davranırsan davran fark etmiyor. O zaman David Benbrook'un Hartum'un yağmalanması esnasında öldürüldüğünü biliyorsun demek ki. O arada Rebecca ve Amber de dervişler tarafından yakalanıp Mehdi'ye teslim edildi. Evet, Batchit Omdurman'da seni ararken Nazira'dan olup biten korkunç şeyleri öğrenmiş. İki genç tatlı İngiliz kızının o sefih manyağın eline düştüğünü düşünmek çok kötü. Amber çok küçük olduğu için en kötüsünden korunmuş olduğunu umut ediyor ve bunun için dua ediyorum. Ama Rebecca, onun nasıl acı çektiğini sadece Tanrı bilir. Mehdi öldü, kolera veya ona benzer bir hastalıktan. Kimse tam olarak anlayamadı ne olduğunu. Bunu duymamıştım ama bir şeyin değiştiğini sanmam. Peki Rebecca'ya ne oldu şimdi? Ryder'ın düşüncesi belliydi. Rebecca hakkındaki hislerini saklamaya çalışmıyordu. Demek Courtney de Rebecca Benbrook'un özgür doğasından yararlanmış diye düşündü Penrod sinsice. Artık o kadar deneyim sahibi olmuştu ki Londra'ya dönünce işin profesyoneli olarak Charing Cross Caddesi'nde çalışabilirdi. Her ne kadar bu zehirli düşüncelere kapılmış olsa da onu ve kardeşini kurtarma konusunda duyduğu sorumluluk azalmamıştı. Mehdi ölünce iki kardeş Rebecca ve Amber Halef Osman Atala'nın haremine alındı. Bunu söyler söylemez arkasında birinin soluduğunu hissetti ve elini hançerine atarak döndü. Safran duruyordu çadırın ağzında. Kendisine çok büyük gelen bir erkek gömleği giymişti. Seslerine uyanmış ve son sözlerini duymuş olmalıydı. Gömleğin ince kumaşı Penrod'un elinde olmadan altındaki bedeni görmesine neden oluyordu. Onu son görüşünden bu yana oldukça değişmişti. Kalçaları ve göğüsleri irileşmiş, yüzündeki çocuksu ifade kaybolmuştu. Afrika'nın vahşi çöllerinde bir erkekle bir kampta yalnız kalamayacak kadar olgunlaşmıştı şimdiden. Kardeşlerim, uykudan ve şoktan gözleri irileşmişti. Önce babam, şimdi de kardeşlerim. Ryder bana onların haremde olduklarını söylemedin hiç. Güvende olduklarını söyledin. Bu kabus hiç bitmeyecek mi? Ama Safran, güvendeler. Bir zarar görmediler. Nereden biliyorsun bunu dedi Safran. O barbar paganların ilinde nasıl emniyette olabilirler? İki hafta önce Amber'le konuştum diye araya girdi Penrod. Onu rahatlatmak için. O da Rebecca'da çok cesur davranıyor ve kaderin başlarına getirdiği şeylere gayet iyi dayanıyorlar. İmkansız gibi görünse de kibarca değilse bile insanca muamele görüyorlar. Dervişler onları değerli mallar olarak görüyor ve değerlerini korumak istiyor. Ama nereye kadar? Bir şeyler yapmamız gerek. Özellikle de Amber için, o çok tatlı ve hassastır. Rebecca ve benim gibi güçlü değildir, onu kurtarmamız lazım. Ben o yüzden buradayım dedi Penrod. Sizi bulmam inanılmaz bir şans oldu. Milyonda bir ihtimaldi ama madem ki buluştuk, kardeşlerini kurtarmak için bir plan yapabiliriz. Bu mümkün mü? Bizim şimdi bulunduğumuz Habeşistan'da ilkel ve geri bir yer. Ama en azından onlar Hristiyan. Sudan ise iblislerin yönettiği bir cehennem. Orada hiçbir beyaz adam ya da kadın uzun süre sağ kalamaz. Ben geri döneceğim dedi Penrose. Sizinle ancak birkaç dakika daha kalabilirim. Sonra dönüp kardeşlerin için ne yapabileceğime bakacağım. Ama onları Sudan'dan çıkaracaksam sizin de yardımınıza ihtiyacım olacak. Penrose Ryder'a döndü. Seni de işin içinde kabul edebilir miyim? Sormanı bile hakaret kabul ederim dedi Ryder sert bir sesle. Ne çabuk küsüp daralıyorlar diye düşündü Safran kızgınlıkla. Bu tehlikeli koşullar altında niye böyle kavgacı davranıp poz yapıyorlar? Neden erkekler hep böyle domuz kafalı ve kibirli? Yüzbaşı Ballantyne size yardım edeceğiz diye söz verdi. Elimizden gelen her şekilde. Penrod onun bir eş rahatlığıyla biz diye konuştuğunu fark etmişti. Acaba böyle davranmak için iyi bir nedeni mi var diye merak etti. Bu düşünce mide bulandırıcıydı. Safran hala çocuksu görünüyordu ve Ryder Courtney gibi bir adam ona asla tacizde bulunmazdı. Daha fazla vakit harcayamam dedi. Bekçilerimin yanına dönmem gerek. Hassas durumdaki güvenlerini sarsmamalıyım. Planlayacak çok şeyimiz var. Önce nasıl temas kuracağımızı, haberleri, planları birbirimize nasıl ulaştıracağımızı düşünmeliyiz. Bana Ras Hayulu'dan söz et. Benim dostum ve iş ortağım diye açıkladı Ryder. Dervişlerle ticaret yapmak için yılda 2-3 kez teknesiyle Omdurman'a giderdi. Trajik bir şekilde Mehdi'nin tuzağına düştü ve İmparator John'un casusu olmakla suçlanıp Omdurman'da idam edildi. Sudan'da başka adamım yok güvenilecek. Demek ki yeni bir iletişim yolu bulmalıyız. Sakın benimle doğrudan temasa geçmeye kalkmayın. Beni her zaman gözetliyorlar. Nazira'ya ulaşmayı deneyebilirsiniz. O oldukça özgür hareket edebiliyor. Ben kendim için de bir ulak ayarlamaya çalışacağım. Omdurman'da başka Avrupalı esirler de var. Biri de Dongola'nın Mısır valisi Rudolf Slayton. Güvenilir bir kişidir ve bir şekilde dış dünyayla haberleşebildiğini sanıyorum. Peki bir ulak temin edebilirsem sizi nerede bulacak? Ryder çabucak Sudan sınırına yakın ticaret ofislerinin listesini ve oralarda güvendiği kişilerin adlarını verdi. Onlara gelen her tür mesajı mutlaka bana iletirler. Ama bildiğin gibi iş yüzünden uzun mesafeler kat etmek zorundayım. Notlar bana düzensiz aralıklarla ulaşabilir. Afrika'da hiçbir şey çabucak olmaz zaten dedi Penrod'da. Senden isteyeceğim şey zamanı geldiğinde Habeşistan sınırından mümkün olduğunca çabuk geçmemizi sağlayacak seyahat organizasyonunu yapman. Omdurman'dan ayrılır ayrılmaz bütün derviş ordusu alarma geçecek ve amansızca peşimize düşecek. Safran'ın kardeşlerinin güvenliği her şeyin önünde gelir diye temin etti Ryder. Yiğit İbis nerede? Sınıra ulaşmamız için en hızlı ve kesin yol İstinbot'la gitmek olabilir. Develerle çölü uçarak geçmeye kalkmayı pek istemiyorum. Mesafeler çok uzun ve kadınlar için bu yol öldürücü olabilir. Ne yazık ki küçük İstinbot'u satmak zorunda kaldım. Artık her iki Nil'i de bana kapattı dervişler. Ben de işimi Habeşistan'la Ekvator arasına taşıdım. İbis artık gerekli değildi benim için. Bu çok kötü oldu ama başka bir yol düşüneceğim. Penrod kalktı. Artık gitmek zorundayım. Gitmeden önemli bir şey daha var. Burada olmamın nedeni Abdullahi'nin Habeşistan'a saldırmayı ve Gondar'dan Horea Dağı'na kadar olan bölgeyi işgal etmeyi planlaması. Önce İmparator John'u her tür dostluk ve barış gösterisiyle oyalayacak. Ama muhtemelen gelecek yılki büyük yağmurlardan sonra saldıracak. Osman Atalan 30 bin kişilik bir derviş ordusuyla işin başında olacak. İlk ve ana hedefleri Atbara Boğazı ile Minkti'deki geçitler. Amacı imparatorun ana kuvvetleriyle Plato'dan inmesine engel olmak. Buraya beni Atalan gönderdi. Cehennemin dibine gidesi saldıracağı bölgede keşif yapmam için. Aman tanrım dedi dehşete düşen Ryder. İmparatorun bundan hiç haberi yok. Onu tanır mısın? Evet tanırım, iyi tanırım hem de. 3-4 ay sonra Entoto'ya döndüğümde hemen onu göreceğim. O zaman kendisini uyarırsın. Kesinlikle müteşekkir kalacaktır. Eminim Rebecca ile Amber'in kaçırılmasına yardım etmeyi de önerir dedi Ryder. Ama söylesene Ballantyne, neden onu uyarmak istiyorsun? Dervişlerin bu ülkeye saldırmasından sana ne? Soruyor musun? Senin düşmanın benim düşmanım. Onların yayacağı kötülüğü ancak dervişlerin yağmaladığı kentte yaşananları görenler tahmin edebilir. Sen Hartum'da mıydın? Ryder başını salladı. İmparator John Hristiyan bir kral. Abdullahi ve kana susamış manyaklarının durdurulması gerek. Belki o bu dehşete bir son verebilir. Penrod Safran'a döndü. Kardeşlerine ne söylememi istersin Omdurman'da? Cevap vermeye çalışan Safra'nın gözleri dolmuştu. Onlara ikisini de bütün kalbimle sevdiğimi ve daima seveceğimi söyleyin. Cesur olmalarını söyleyin. Onlara yardım edeceğiz. Yakında hepimiz yine bir arada olacağız. Ama her ne olursa olsun onları hep seveceğim. Onlara bu mesajı ileteceğim diye söz verdi Penrod. Çok rahatlayacaklarından eminim. Tekrar Ryder'a döndü ve elini uzattı. Sanırım kişisel farklılıklarımızı unutmalı ve ortak amacımız için işbirliği yapmalıyız. Bütün kalbimle katılıyorum dedi Ryder'da ve uzatılan eli sıktı. Penrod lambaya eğilip üfledi ve gecenin içinde kayboldu. Ryder Courtney, Habeşistan'ın başkenti ve asıl ticari şirketinin bulunduğu Entoto'ya döndüğünde neredeyse Noel zamanıydı. Burası dünyanın en iç karartıcı yeri olmalı dedi Safran katır kervanının başında kent kapılarından girerken. Hartum'dan bile kötü. Neden Gandar'da oturamıyoruz Ryder? Çünkü Bayan Safran Benbrook, yakında siz Thomas amcanız ve Jane yenginizle birlikte Hampshire'daki Bishop Sutton köyünde oturuyor olacaksınız. Yine can sıkıcı oluyorsun Ryder diye uyarıda bulundu. İngiltere'de yaşamak istemiyorum. Burada seninle kalmak istiyorum. Koltuklarım kabardı. Şapkasının siperine dokundu. Ama ne yazık ki hayatının geri kalanını bir çingene gibi Afrika çöllerini arşınlayarak geçiremezsin. Medeniyete dönmen ve bir hanımefendi olmayı öğrenmen lazım. Üstelik insanlar konuşmaya başlıyor. Artık bir çocuk sayılmazsın. Doğrusu koca kız oldun. Ah, demek sonunda fark ettin diye düşündü Safran. Neredeyse kör olduğuna inanmaya başlayacaktım. Sonra yüksek sesle genellikle onu yatıştırmaya yeterli olan sözleri tekrarladı. Rebecca ve Amber kurtulunca hiç itiraz etmeden İngiltere'ye döneceğim. İfadesiz bir yüzde ve samimiyetsizlikle konuşmuştu. Ve tabii Thomas amca da bize bakacağına söz verdikten sonra. Daha mektuplarına cevap vermedi ve ilk mektubun üstünden neredeyse bir yıl geçti. Bunu ise halinden memnun bir ifadeyle söylemişti. Şimdi daha ilginç konulardan söz edelim. Entoto'da da ne kadar kalacaksın ve sonra nereye gideceğiz? Burada yapacağım işler var. Ovaların sıcak havasından sonra dağlar çok soğuk ve rüzgarlı ve kilometrelerce odun bulamıyorsun. Bütün ağaçlar kesilmiş. Herhalde İmparatoriçe Miriam'la konuştun. O da Entoto hakkında aynı şeyi düşünüyor. O yüzden İmparator başkenti Addis Ababa'ya taşıyor zaten. O hanım da tanıdığım başka biri gibi dırdırcı. Ben dırdırcı değilim ama bazen en iyisini ben biliyorum dedi Safran tatlılıkla. Sen bana bir bebekmişim gibi davransan da. Safran'ın itirazlarına rağmen Courtney'in Entoto'daki çiftliği gerçekten çok rahat ve konforlu bir yerdi. Safran Batchit'in de yardımıyla orayı daha da güzelleştirmeyi başarmıştı. Hatta eski kullanılmayan depo odalarından birini kendisine yatak odası ve daire yapması için Ryder'ı ikna etmeyi bile becermişti. Kolay olmamıştı. Ryder onun sürekli olarak kalacağına inanmasına yol açacak bir şey yapmak istemiyordu. Safran bir stüdyo elde edebilmek için kendisini kanatları altına alan Lady Alice Parker'dan yardım almıştı. Lady Alice İngiliz Büyükelçisi'nin eşiydi. Tabii ki kocası David Benbrook'u Sir Evelyn Baring'e bağlı olarak Kahire'de birlikte çalıştıkları dönemden tanıyordu. Ve Lady Alice de bu öksüz kıza karşı bir sorumluluk hissediyordu. Alice amatör bir ressamdı ve Safran'ın da bu konuda yeteneği olduğunu keşfedince öğretmenlik rolünü üstlenmişti. Diplomatik kurye ile Kahire'den Safran'a boyalar, fırçalar, kağıtlar getirtmiş ve kendi tuvalini nasıl gereceğini, kara kalemle nasıl resim yapacağını öğretmişti. Sonunda Safran neredeyse öğretmenini geçmişti. Portföyünde Ryder Courtney'in sevgiyle yapılmış 50 tane portresi vardı. Çoğunu onun haberi olmadan çizmişti. Ayrıca olgunluğu ve ustalığı ile hem Alice'i hem Ryder'ı şaşırtan bir sürü Afrika manzarası ve hayvan çizimleri de bulunuyordu. Son zamanlarda Hartum'daki anılarını ve kuşatmanın dehşetini anlatan bir seri üzerinde çalışıyordu. Resimler çok güzel ama üzücüydü. Ryder bunun bir dışa vurum olduğunu fark etmiş ve devam etmesi için yüreklendirmişti. Entoto'ya dönüşlerinden iki gün sonra Safran Alice ile çay içmek üzere elçiliğin yolunu tuttu. Öğretmenine tüm Hartum taslaklarını gösterdi. Resimlere bakan Alice'in gözleri dolmuştu. ''Bunlar şahane canım, yeteneğine hayranım.'' Safran resimleri paketlemeyi bıraktı ve yaşlı gözlerle Alice'a döndü. ''Ne oldu Safran?'' diye kibarca sordu Alice. Ryder'la gizlilik yemini etmiş olmalarına rağmen Safran kendini tutamayıp Atbara boğazında Penrod'la karşılaşmalarını bütün ayrıntılarıyla anlattı. Alice kocasının en kısa zamanda Sir Evelyn Baring'e, kardeşlerinin ve elbette Yüzbaşı Ballantyne'ın başına gelenleri anlatacağına söz verdi. Safran çok sevinmişti. Sonra giderken masumca sordu. Eğer Bay Courtney'e gelen mesaj varsa memnuniyetle iletirim kendisine. Böylece adamlarınız da boşuna yorulmamış olur. Alice haber gönderdi ve bir süre sonra bir sekreter elinde Ryder Courtney, Entoto İngiliz Büyükelçiliği Habeşistan yazan bir sürü zarfla çıka geldi. Safran pazara doğru yürürken zarfları inceledi. İlk mektuptaki el yazısını tanımıştı. Bu yakınlarda Güney Afrika Transvaal Cumhuriyeti'nde bir altın madeni bulmuş olan Ryder'ın yeğeni Sean Courtney'den geliyordu. Safran, Sean'ın amcasının bu yeni madene birkaç bin sterlin yatırmasını çok istediğini biliyordu. İkinci zarfla Londra'daki ordu ve donanma depolarından alınan malların faturaları vardı. Üçüncü zarfla da yine resmi bir yazışma vardı. Dördüncü zarf ise Safran'ın asıl merak ettiği mektubu taşıyordu. Arkasında gönderenin adı ve adresi vardı. Gönderen: Papaz Thomas Benbrook, Papaz Lojmanı, Bishop Sutton, Hampshire, İngiltere. Öteki mektupları cebine koydu ama bunu göğsüne sakladı. Pazarda her zamankinden az kaldı. En sevdiği çiçekçiden koca bir demet vahşi dağ glayülü almıştı. Sonra Ryder'ın doğum günü için uygun diye düşündüğü gümüş cep matarasına baktı. Yanındaki para yetmeyecekti ve pazarlık edemeyecek kadar da acelesi olduğu için ertesi gün geleceğine söz verip ayrıldı. Koşturarak çiftliğe döndü ve çiçekleri mutfak kapısının yanındaki tekneye koydu. Sonra yaşadıkları yerden uzak bir köşeye gizlenmiş olan tuvalete gitti. Kapıyı sürgüledi, yüksek oturağa oturdu ve dikkatle dördüncü zarfın mührünü açtı. Mektup tek yaprağa önlü arkalı yazılmıştı ve 7 ay öncesinin tarihini taşıyordu. Hevesle okumaya başladı. Sayın Bay Courtney, karım ve ben mektubunuzu almaktan ve kardeşim David'in Hartum'da hunharca katledildiğini, kızlarının düştüğü kötü durumu öğrenmekten büyük üzüntü duyduk. İçinde bulunduğunuz durumu anlıyor ve zavallı küçük Safran'ın yanınızda kalmasının uygunsuzluğu konusunda size hak veriyorum. Ne de olsa bekar bir erkeksiniz ve yanınızda onun yetişmesine yardımcı olacak bir kadın yok. Bu arada sevgili kardeşimin avukatı Sebastian Hardy Esquire ile de görüştüm. Kardeşimden kalan birkaç parça şeyin borçlarını kapatmaya bile zor yeteceğini bildirmekten üzüntü duyuyorum. Kardeşimin vefat etmiş eşi Sarah savurgan tabiatlı bir hanımdı. Dolayısıyla kızlarının eline mülkten bir şey geçmeyecekmiş. Karımla Safran'ı evimize alma ihtimalini konuştuk. Ancak bizim zaten bakacak 9 çocuğumuz var ve bir köy papazı olarak maaşım zor yetiyor. Zavallı öksüzü besleme ve giydirme imkanımız yok. Neyse ki onu uygun bir kuruma yerleştirebilme imkanım var. Orada sıkı bir Hristiyan eğitimi alır ve bu da ileride soyluların çocuklarına mürebbiyelik yapmak gibi saygın bir iş edinmesini sağlar. Eğer iyi bir Hristiyan olarak İngiltere'ye gelişine ve Bishop Sutton istasyonuna kadarki tren ücretini karşılamak nezaketinde bulunursanız, zavallı çocuğu orada karşılayıp kalacağı kuruma götürebilirim. Ne yazık ki onun bakımını ve nafakasını sağlayabilecek durumda değilim. Cevabınızı bekliyorum. Hristiyan kardeşiniz Thomas Benbrook. Yavaş yavaş tadına vararak mektubu yırtıp parçalara ayırdı ve parçaları da tek tek altındaki çukura attı. Sonra eteklerini toplayıp sinir bozucu mektubun üzerine bir güzel tuvaletini yaptı. Böyle iğrenç bir pisliğin hak ettiği buydu dedi kendi kendine. Bir kurumda yaşayıp Hristiyan eğitimi alacakmışım da sonra da bakıcılık yapacakmışım. Çıplak ayakla yürüyerek Hartum'a dönmeyi tercih ederim. Ayağa kalkıp eteğini düzeltti. Şimdi Ryder'ın akşam yemeği hazır mı ona bakmam gerek. Hem viskisini de hazır etmeliyim.